Şah ve Sultan, İskender Pala, 6. ayrım. Sevgi bir cennet, sevgisizlik de cehennem sayılırdı. Sevgisiz yaşayanların ölülerden farkı kalmıyordu çünkü. Sevgiyle yaşamak da kıskanmakla devam ediyordu. Gülizar Begüm de öyle yapıyordu. Şah ile arasına giren her kişi veya nesneyi çevresinden uzaklaştırma çabası bundan. Kişi ne derece çok seviyorsa o derece çok kıskanıyor olmalıydı. Ki asla rakip kabul etmiyordu. Rakibin kimliği veya cinsiyeti değildi önemli olan. Sevgiliyi sevenden uzaklaştırması, sevilenin sevgisini başka bir kişi veya nesneyle paylaşmasıydı. Gülizar Begüm, başıma gelenler için hala bir şey demedi. Bana biraz soğuk davranıyor. Oysa ben ona ta 5 yıl önce Begüm olduğu geceden bu yana nasıl değer veriyorum bilse. Heşt ve Hişt'in büyük salonunda kurulan o muhabbet cemi, ta Erdebil'de babası Kerbela-i Muhsin'in kendi eliyle getirip Şah'a hediye ettiği günden itibaren yaşadığımız en muhteşem cem idi. Ve o vakit Şah Efendimiz 15, Gülizar Begüm 13 yaşındaydı ve Kıble-i Alem Efendimiz Kızılbaş halifelerinin gülbankları okunurken Safavi postuna oturmuş Gülizar Begüm'ü hanım saymıştı. O gece sevginin karşılıklı oturup birbirinin yüzüne bakmak olmadığını, bilakis yan yana oturup aynı noktada ortak bir hedefe bakmak olduğunu anlamıştım. Çünkü o geceden sonra Şah İsmail ile Gülizar Begüm bir olmuş, ikisi birbirinde diri olmuşlardı. Şimdi ise o birlik ve dirlik zedelenmiş gibiydi. Okuduğum kitaplardan birinde insan sevgiye hükmeder ama aşk insana hükmeder diye yazılıydı. Şah birincisine, Gülizar Begüm ise ikincisine duçar olmuştu anlaşılan. Kişinin gönülde kendisi olmak sevginin başlangıcı, sevgili de kendisi olmak ise sonu olmalıydı. Birincisi hamlık, ikincisi olgunluk ve pişmeydi. Kişi sevgiyle varlığını ama aşk ile hakikatini tanıyordu. Çünkü aşk kendisinden geçip sevgilideki gerçekliğe ulaşmanın adıydı. Eğer aşık kendi gerçekliğini sevgilide eriyerek ulaşabiliyorsa ayrılık veya kavuşmaya, red veya kabul, karar veya irade, açılma veya kapanma ortadan kalkıyordu. Bu durumda sevgiliden başlayan yollar yine sevgiliye gidiyordu ki galiba aşk dedikleri şey de buydu. Hatta o günkü düşüncelerim beni bir sonuca bile götürmüştü. Sevenin varlığı ya sevilenle veya sevilendendir. Keza yokluğu da sevgili de olacaktır. Gülizar'ın Begüm olduğu o muhabbet ceminde gördüğüm şey tam da bu süreci başlatmıştı. Halifelerin her biri Hak Muhammed Ali aşkına, Allah Allah zikri göğe çıkıp, Ali Veliyullah Şah için semahlar çıkarırlar, kendi varlıklarını muhabbet ceminde kıble-i alemin varlığına hediye ederlerken, seven varlığın sevilende yok oluşu, Gülizar Begüm'ün Şah Efendimiz'e bakışındaki derinlikte kendini göstermişti. Gözlerin içine bakarak ve adeta eriyerek yaptığı o niyaz konuşmasında bu dünyaya ait olmayan ulvi bir heyecan görülüyordu. Gülizar Begüm'ün ne kadar çok şey bildiği de, hatta Şah Efendimiz'i ne kadar çok sevdiğini de ben o geceki sözlerinden anladım. Binbir renkli ipekler içinde huzura gelip kocasının önünde diz çökerek, eline bağlılık dolusunu sunarken sarf ettiği sözler hala kulaklarımdadır. Allah Teala Adem'i yarattı ve onun suretine girdi. Onun ruhunu alınca Nuh'un suretine girdi. Sonra peş peşe gelen bütün peygamberlerin suretine girdi. Muhammed Mustafa'dan sonra Ali Veliyullah'ta belirdi ve sonra siz Şahımızın suretine sızdı. Siz İsmail donunda Ali, Ali donunda Adem'siniz Efendimiz. Şeyh Safiyettin'in, Şeyh Cüneyt'in, Şeyh Haydar'ın ruhlarının şad olduğu ve yıllar süren mücadelelerin sonucunun alındığı o gecede şehrin her yanında eğlenceler düzenlendi. Sofralar hazırlanıp toylar, doyumluklar oldu. Genç kızlardan 40 tanesi 40 delikanlıyla gömlekten geçirilip evlendirildi ve aileler arasında can kardeşlikleri kuruldu. Anadolu Türkmenlerinden beylere, ağalara, efendilere ve Türkmen soylu dervişlere vazifeler, mansıplar dağıtıldı. O gün ne kadar mutluydum ve Safevi ülkesi ne kadar mutluydu. O yaşadıklarımı yeniden hissedebilmem için yorganımın altındaki acıya alışmam gerekiyor galiba. İşte yine gözüm kararıyor, kanım damarlarımdan çekiliyor. Yıldız kesem, babait, yılt. 6. Alemşah. Hitaye işin düşer, gelip gidişin düşer. Dişleme çiğ lokmayı, yerine dişin düşer. Hitaye. Bu bab, Şah'ın annesini öldürttüğü beyanındadır. Temmuz 1506, Kamber yine soyladı. Tebriz'de hayat akıyor ve her şey değişiyor. Değişmez zannettiğim her şeyin büyük bir hızla beni yanılttığını görmeye alışmış durumdayım. Şehre girdiğimizde Şah Efendimiz henüz bir delikanlıydı ve bütün Azerbaycan yurdu onun olmuştu. Ne var ki her fetihten veya istiladan sonra olduğu gibi şimdi de şehir zıtlıklar içindeydi. Mağlup ile galip, sevinen ile üzülen, bir yanda zafer, diğer yanda hezimet, kahkaha da, gözyaşı da sokaklarda coşarak akıyordu. Şehirde Kızılbaşların bayramı vardı, Sünnilerin yası. Vicdanı olan hiç kimse bu yasın gölgesinde sevinmek istememişti oysa. Çünkü Tebriz Sünnilerin şehriyken bizim gelişimizde 12 İmam Şiasi'nin yurdu ve merkezi olmaya başlamış. Buna muhalefet edenler kovuşturulmuş, takibe alınmışlardı. Birkaç gün içinde Sünnilerin ileri gelenlerinden 5000 kadar insan şehir meydanında Kızılbaşlık muhalifi hamadamlardır, pişmeleri gerekir diye kaynamış yağ kazanlarına atıldılar. Birkaç günlük Şiilik Safevi Devleti'nin tek mezhebi haline geldi ve devlet eliyle hızlı bir Şiileştirme hareketi başlatıldı. Dede Abdal Bey bu konuda çok ısrarcı davranmıştı. Emir Zekeriya, Tebriz halkının çoğunluğu Sünni, Şiiliği zorla kabul ettiremeyiz. Başka çareler alayalım, halkı eğitelim görüşünü savunsa da değişen bir şey olmadı. Çok başarılı bir devlet adamı olan Emir Zekeriya'nın yazık ki simya, cifr, fal ve remil gibi gizli bilimlere düşkünlüğü vardı. Şah Efendimiz bunu ima ederek ben bu yola baş koydum. Ya Şii olurlar ya da yağlı kazandan tadarlar. Bunun için remil atacak da değilim diyerek onu azarladı. Yağlı kazan onun Tebriz halkı üzerindeki gücüydü. Her hükümdarın adam öldürürken seçtiği bir yol vardı. Şah Efendimiz de suçluları cellata vermek, idam ettirmek, başını vurdurmak, kaza oturtmak veya başka yollar yerine kaynamış yağ kazanlarını attırıyordu. Bunun için şehir meydanında herkesin görebileceği yerde üç büyük kazan devamlı kaynatılıyor ve halk buna baktıkça dehşet alıp doğru yola giriyordu. Bu ürkütücü uygulamadan sonra Kızılbaşlar arasında ilk defa Şah'a muhalefet edenler çıkmaya başladı. Tebriz'deki toplu coşku ilk defa bu muhalefet hareketiyle zedelendi. Bazıları inat ettiler ve öbek öbek birikip halkı galeyana getirmek istediler. Lakin karar değişmedi. Meğer şeyh olmak nasıl kerametle onaylanırsa şah olmak da can almakla mühürlenirmiş. Saltanat sürmek için acımasız olmak lazım gelirmiş. Çocuk ruhuma tesir eden bir manzaraydı ve haşlanmış cesetlerin üst üste yığıldığı dehşetli bir harmanı daha evvel hiç görmemiştim. Haşlanmış ve çürümüş et kokusu şehre yayıldıkça homurdanmalar arttı. Emir Zekeriya o günlerde halkın ayaklanmasına tedbir olmak üzere 5000 Türkmen süvarisini şehrin kontrolü için görevlendirmişti. Şah Efendimiz de o günden sonra bir daha yüzünde peçeyle dolaşmadı. Müritleri yüzüne rahatça bakabildiler. Elbette Tebrizli Sünniler bunu siyasete kullanmaktan çekinmediler. Ve Şah'ın yüzündeki nur bu yaptığı mezalim ile karardı ve artık yüzüne bakanlar nurundan tutuşmuyorlar yollu dedikodular ürettiler. Sokaklarda hüzün ve ölüm dolaşırken Heşt Behişt Sarayı'nda güç ve neşe hüküm sürüyordu. Saraydaki herkes olup bitenden rahatsızdı ama kimse bunu diğerine itiraf edemiyor. Bunun yerine şiirler, meclisler, terennümler ile kederlerin üstü örtülmeye çalışılıyordu. Şah Efendimiz de kendisine kaside sunan şairlerin hayal mahsulü sözlerine kanıyor, kazan kazan kaynayan vicdan azabını bastırıyordu. Tam o günlerdeydi, huzura bir şair gelmişti. Yaşlı bir şair. Mevsimlerden bahar idi ve Şah Hazretlerine sevgisini göstermek üzere "Sen çağımızın İskenderisin" dizesiyle başlayan tantanalı bir bahar kasidesi sundu. Mana yüklü beyitler söylüyordu ve henüz Delikanlılık çağını idrak eden bir hükümdarın hoşuna gidecek sözlerin hangisi olduğunu iyi biliyordu. Bir ara Şah Efendimizin Akkoyunlu Devleti mirasına sahip olduğunu ifade etmek istedi. Ne var ki, Safevi Devleti'nin Akkoyunlu'nun devamı olduğunu duymak, kendisinin de Uzun Hasan'ın torunuymuş gibi gösterilmesi Şah Efendimizin hiç hoşuna gitmedi. Ve şairin sözünü keserek bir cihangir gibi öfkeyle gürledi. Bre küstah bunak, benim Erdebil hanedanına mahsup Hazreti Ali soyundan bir şah olduğumu bilmez misin? Bu Akkoyunlu hanedanı ve Uzun Hasan'la kırdısı da nereden çıktı şimdi? Devletinizle payidar olunuz şahım. Erdebil hanedanına mensubiyetinizle birlikte Akkoyunlu varisi olmanız cümle alemde malumdur. Onu zikretmek istemiştim. Bre bak küstaha, hem kel hem fodul, bir de veraset malumdur diyor. Affeyleyin şahım, sözlerimi külliyen geri aldım. Duymamış farz ediniz. Birkaç altına tamah ile aç gözlük edip gaflet üzere bulunduk sayınız. Yok yok, senin bunu söylemekte bir fikrin olmalı. Ayan et hele. Böyle ihtişamlı bir kasidede bu beyit bir gaflet olamaz. Susma bre, ihtiyar zındık. Eğer sünni isen niyetini söyle. Haşa şahım, hak yolunuza dönmüşümdür. Beni affediniz. Yok yok, sen gizli niyetle bu şiiri demişsen, hele kalbindeki hakikati söyle. Söyle bre. Ferman sizindir şahım. İrade buyuruldu madem, içimdekini değilse de dilimdekini arz edeyim. Et. Tarih bir ırmaktır. Şahım, durmadan akar. Bu akış içinde devletler ve şahlar at değiştirerek birbirini takip edip gider. Lakin teba ve kurumlar ekseriyetle aynı kalır. Tebriz'de Sünnileri öldürtmeniz veya Kızılbaş Şii eyleminizle de bu gerçek değişmeyecek. Bugün fetih ile şereflenip ihtişamla hükmettiğiniz memleket bir vakitler Akkoyunlu hükümdarlarının memleketiydi. Halkı da yine bu halk idi. O zamanlarda da saray yine Heşt ve Hişt sarayı, divan yine bu divan idi. Üyeleri değişince divan değişmiş olmadı. İçinde yaşayanlar değişince saray değişmiş olmadı. Uzun Hasan Şah da sizin gibi ulu bir hükümdar idi. Bre, huzurumda bu ne cüret? Düşmanımın adını ululukla anasın. Şahım, muhterem valideniz Alemşah Begüm, Uzun Hasan Şah'ın kızı. Siz de onun torunu değil misiniz? Ben gaflet edebilirim, lakin tarih böyle yazacak, hiç şüpheniz olmasın. Sus, bire küstah bunak. Evrenin özü doğruluk olsaydı iyiler dünyada böyle mi yaşardı? Ben Akkoyunlu hanedanını yok etmek üzere yaratılmışım. Çünkü onlar benim hanedanıma kastetmişler. Büyük pederim Şeyh Cüneyt, pederim Şeyh Haydar ve ağabeyim Sultan Ali'yi mahrumu hayat eylemişler. Validemizin bu hanedana hizmeti ve mensubiyeti beni Akkoyunlu yapmaz. Şahım unutmayın, tarih yine de Sünni ananın Kızılbaş oğlu Tebriz'de Sünnileri öldürdü diye yazacak. İmdi, bilirim ki beni öldürteceksiniz. İlla ki ben yüce bir söz de bilirim, işte siz de uyasınız diye söylerim. Gün akşamlıdır, baharlar yazlar gider, kara kış gelir. Ermiş şahlar zamanında işleri akıllılar yapar, budalalarda boyun eğerlerdi. Heyhat, şimdi zaman değişmiş. Anlaşılan siz bu dünyanın hayrına biri değilsiniz. Şah o güne kadar böylesine küstah sözlerle hiç mi hiç karşılaşmamıştı. Sevgi adına başlanan sözler kin doğurmuştu. Şair, manevi olan 3-5 dizeden 3-5 maddi altın elde edeyim derken öz maddesini yitirmişti. Şah öfkesinden yerinde duramıyordu. Çevresindeki herkese bağırmaya başladı. O anda adamı kendi elleriyle boğmak istediği belliydi ama kendini zapt etti. Düşmana hizmet eden böyle bir adamı belki de bir çırpıda öldürmemek lazımdı. Yanındaki adamlara götürün emrini verdi. Sonra da Sünni ananın Kızılbaş oğlu ha diye tekrar ederek salonun iki ucunda öfkeyle gidip gelmeye başladı. Hürmetli dede Abdal Bey ve kahramanlar kahramanı Lele Hüseyin Bey de şairi öfkelenmişlerdi. Lele Hüseyin şahı teselli için onu görmezden gel, bir kurbağa fazla uzağa sıçrayamaz dedi. Ama şah buna hiç aldırış etmedi. İşte onun söylediği bir gerçek tam da karşısında duruyordu. Akkoyunlu kızı Sünni Alemşah Begüm sarayın koridorlarında, salonlarında, bahçelerinde geziniyordu. Annesinin varlığını sanki tam kalbinin üzerinde, kınından sarılmış bir hançer gibi hissetti. Mecliste bulunan yöneticilerine ve tebaasına, Kızılbaşlık davasının kutsallığını ve bu uğurda can vermenin de, can almanın da ülkeye hizmet anlamına geleceğini göstermesi gerekiyordu. Alemşah Begüm'ün öz annesi olması, sünnilik veya kızılbaşlık gerçeğini değiştirmiyordu. Üstelik de o sihirli cümle var iken, madem ki şah benim. Şah Efendimiz şairin ardından öfkesini, hakikat ilminin sırrın ne bilsin her taharetsiz, bu sırrı ermedi münkir, anın katlin reva gördüm, beytiyle dile getirdi. Ali'ye bağışlanan hakikat ilminin sırrını bir taharetsiz nereden bilecek ki? Ali'ye eremeyip o sırrı inkar edenlerin öldürülmesini işte bu yüzden reva gördüm, beytiyle dile getirdi. Bazı ozanlar hakikat sırrını ermeyenlerin öldürülmesini reva gören bu dizeyi hemen ertesi gün bir türküye dönüştürmeyi ihmal etmediler. Tabii bu en çok da ganimet isteyen askerlerin ekmeğine yağ sürdü. Tebriz sokaklarında katli reva gören bu mısraların ezgileri her yanda duyulur oldu. Tabii katliamlar adam kesmeler eşliğinde. Şah Hazretleri o vakit Sünni halka tellallar çığırttı ki mezheplerini değiştirip kızılbaş olsunlar, kızılbörk taksınlar. Kahramanların serdarı Lele Hüseyin Bey'e şehre dağıtılmış muhafızların tamamını uyarmasını söyledi. Fazla kimsenin canı yanmadan yol değiştirmelerini, sünnilikte ısrar etmemelerini, 12 dilimli kızılbaş tacıyla gönül bağ kurmalarını, 2 gün boyunca mahalle mahalle sokak sokak çığırttı. 2 günün sonunda önce ezanı değiştirdi ve Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederim cümlesinden sonra Eşhedü enna Aliyyen Veliyullah, Ali'nin Allah'ın velisi olduğuna şehadet ederim ibaresiyle Hayya alel felah, haydin kurtuluşa çağrısından sonra Hayya ale hayril amel, haydin amelin hayırlısına ünlemini ekletti. Bunu ezan okumanın 5 vakitten 3 vakte indirilmesi takip etti. Cuma günleri de hutbe 12 imam adına okutulacaktı. Öyle de oldu. Kıble-i Alem Efendimiz kendi şehrinde ayrılık gayrılık olmaması için sünnileri de kızılbaşlarla birlikte cuma namazı kılmaya çağırdı. Hutbede de ilk 3 halife ile Hazreti Ayşe'ye lanet okunmasını emretti. Sünnilerin en büyük cuma camileri olan Uzun Hasan'ın yaptırttığı Gök Mescid-i Ulu Camii'ye bu yüzden kilit vurulmasını emretti. Buna itiraz edenler olursa elbette kazanlar kaynatılmaya başlanıyordu. Kıble-i Alem Efendimizin hakikatte istediği şey sünniliği ortadan kaldırmaktan veya yasaklamaktan ziyade siyasi bir itaatsizliğin önüne geçmekti. Ama işler onun istediği gibi yürümedi. Başlangıçta siyasi olan bu karar halifelerden bazıları ve Tebrizli Muannit Kızılbaşlar tarafından inanç baskısına dönüştürülüverdi. İnsan avı işte o zaman başladı. Yeterli ganimete erişemediklerini söyleyen askerler, Sünni evlere baskınlar verip mallarını talan eder, kızlarını kaçırır oldular. Kıble-i Alem Efendimiz buna göz yummuş, bilmezden, duymazdan gelmişti. Ancak ne yazık ki bu uygulamaya ilk karşı çıkanlardan biri, Kıble-i Alem Efendimizin annesi, Şah Uzun Hasan'ın kızı Alemşah Begüm oldu. Askerin halk üzerindeki katliamı başlayınca Şah oğlunun huzuruna varıp yaptıklarını herkesin önünde, halifelerinin, emirlerinin ve eşi Gülizar Begüm'ün önünde eleştirmişti. 6. ayrımın sonu sayfa 55, devamı 7. ayrımda.